Dünden Yarına Türkiye.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Bu programda Türkiye'nin demokrasi tarihini muhtelif yönleriyle ele alıyoruz. Bu hafta Alevi meselesi, Alevi talepleri etrafında konuşmaya çalışacağız. Bendeniz Murat Yılmaz, konuğumuz da Arda Akçiçek. Arda Akçiçek üniversitede öğretim görevlisi ve aynı zamanda liberal düşünce topluluğunda bulunuyor. Arda Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam. Sağ olun.
Bu önümüzdeki günlerde bu mesele daha çok konuşulacak ve zaten konuşulmaya da başlandı. Türkiye kimlikler meselesi etrafındaki talepleri, şikayetleri hak ve özgürlük formatında ele almaya çalışıyor. Evet. Bütün bunları yaparken tarihten getirdiği bir takım problemler var. Tarihten getirdiği bir takım imkanlar var. Ve aynı zamanda Türkiye'nin tarihiyle beraber önüne koyduğu bir perspektif var. Bu perspektifte işte demokratik hukuk devleti veya liberal demokrasiyi yakalamak, bu istikamette Avrupa Birliği müktesebatına uygun yol ve usullerle çözümler üretmek. Buralarda kimi zaman artan düzeyde tartışmalar, polemikler yaşanıyor ama istikamet bu. Bu istikamet çerçevesinde de kimlik meselelerinin de taleplerinin de ele alındığını görüyoruz. Bu konunun tabii biraz önce söylediğimiz gibi tarihi yönlerinin olması bazen avantaj, bazen de dezavantaj getiriyor. Siz ne dersiniz?
Ben de bu görüşe katılıyorum açıkçası. Mesele bugün çok daha çetrefilli, çok daha karmaşık bir hale gelmiş durumda. Ancak bu meselenin oldukça derin bir tarihsel arka planının olması ve tarihin getirdiği yükle birlikte karmaşıklaşmış olması aslında sorunun çözümüne ilişkin yolu da zorlaştırıyor. Ve bu yola çıkmak, bu yola adım atmak da büyük bir cesaret istiyor açıkçası. Son dönemde yapılan da bu.
Evet, şimdi burada bir yandan hani işte devlet eşit vatandaşlık ve hak ve özgürlükler yanı sıra hani bir tanınma talebi de var. Diğer yandan da dediğimiz gibi bu meselenin tarihi bir yönü var. Bu tarihi yönünü kısaca hatırlayacak olursak bu İslam dünyası içerisindeki daha hani dört halife dönemine giden kimi ihtilafların çeşitli şekillerde günümüz tarihine aktarılmasından kaynaklanıyor. Ve bu günümüz tarihine aktarılırken bu zaman zaman hani siyasi iktidarların da karıştığı bir probleme dönüşüyor ama siyasi iktidarların karışmadığı bir dönem belki yok ama hani olmasa da bu ihtilaf aynı zamanda toplumsallaşmış. Dolayısıyla bu toplumsallaşmadan kaynaklanan problemler de var. Belki bu ikisini de biraz tefrik etmek, farklılaştırmak lazım. Çünkü bu ikisinin çözüm şekilleri birbirinden farklı. Belki tam olarak bağımsız değilse de. Biraz hani bu toplumsallaşma yönüne girdiğimizde ister istemez hani tarihe daha çok atıfta bulunuyoruz. Bir kısmı bahsettik İslam tarihinden ve aynı zamanda hani İslam tarihinin içerisinde de bir takım teolojik farklılıklardan kaynaklanıyor. O bizim konumuz değil ama hani bunları da bilmek lazım. Zaman zaman hani neticede problemin gelip geldiği tartışıldığı yerde burası. Burada bir ihtilaf var. Aynı zamanda tarihi bir takım dönemler var. O tarihi dönemlerde bu problem yeni kırılmalara uğramış. Ama tarih sadece bu kırılmalardan veya çatışmalardan ibaret değil. Bütün bu problemlere rağmen birbirinden hani birbiriyle ihtilaf halindeki gruplar ve aynı zamanda hani devlet de bu gruplarla beraber yaşamış. Dolayısıyla buradan kaynaklanan bir tarihi tecrübe de var. Bu tarihi tecrübe de her zaman her şeyiyle olumsuz değil. Sahada kendi kendine kurulmuş kimi dengeler var ve o dönemin dengeleri açısından baktığımızda, o dönemin dünyasındaki kimi örneklere baktığımızda hani daha iyi diyebileceğimiz bir pratikten de bahsedebiliriz. Ama bütün bunlara rağmen bu problemlerin olmadığı anlamına gelmiyor. Diğer taraftan da bu meseleyi belki tarihen zorlaştıran bir başka şey de bu tarihi kırılmalar. Yani işte ben mesela bu mevzu etrafında okurken 1240'da Baba İshak, işte Baba Resul falan denilen o isyan dönemi ele alınıyor. Oraya baktığımızda hani bu tarihi hadiselerin, bu tarihi aktörlerin tespitinde, daha doğrusu hani tarih literatüründe, tarih yazımında dahi çok ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Çünkü aradan geçen zaman zarfında bir tarihi biraz hani galip gelenlerin yazdığı bir tarih var. Ondan kaynaklanan bir perspektif yoksunluğu söz konusu oluyor. İki, bu belgeler ve bilgiler kendi içerisinde süreklilik arz etmeyen bir konumda kaldığı için, yani Alevilerin içinde de bu tarihi hafızada zaman zaman kırılmalar yaşandığı için o cenahta da hani bunların anlatılması, anlaşılması bakımından problemler yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir zaman zaman hafızanın hani kırıldığı, unutulduğu, sonra tekrar hatırlandığı dönemler yaşıyoruz. Bu aslında halihazırda içinde geçtiğimiz dönemde biraz bu hatırlamaların arttığı, o unutmaların yerine yani çeşitli sebeplerle, sosyolojik bazen baskılar sebebiyle ortaya çıkan unutmaların yerine hatırlama çabalarının, temrinlerinin aldığı bir dönemde yaşıyoruz. Hal böyle olunca hatırladıkça bir yandan da ihtilaf ve tartışma artıyor. Bu ihtilaf ve tartışma hem genel olarak tarih literatürüne ya da genel siyasete yansıyor. Diğer taraftan da Alevilerin içerisinde birbirinden farklılaşmaya yol açabiliyor. Ama önemli olan nokta belki şu, bu özgürlük döneminin devam etmesi ve buradaki hani hatırlamanın, o bazı ihmal edilen hususların yeniden gündeme gelmesiyle bir tür kendi kendini rehabilite eden bir toplum ortaya çıkması. Ne dersiniz?
Aslında bu hatırlanma meselesi, bence hatırlama meselesi oldukça önemli Alevilik ve Aleviler açısından. Meselenin en uç kısmı ya da geldiği nokta tanınma olduğu için tanınma bir kimliğe ihtiyaç duyuyor. Yani mesele özünde kimliksel bir mesele. Ama ben meseleye buradan bakmak yerine daha çok hak ve özgürlükler ve siyasi boyutuyla, yani bir kimlik meselesi olmasından öte hak ve özgürlükler meselesi olarak görmeyi tercih ediyorum. Ama tabii bu Alevilerin bu yönündeki talebini engellemiyor. Dediğim gibi bu tanınma talebi aslında bir kimlik bulma, o kimliğin ne olduğunu hatırlama sürecine de yol açıyor. Bu süreci hatırlama da Aleviler açısından şu dönemde sizin de belirttiğiniz gibi aslında çok kolay değil. Yani hani Aleviler dışındaki gruplar için Alevi kimliğini tanıma, nasıl olduğunu ortaya koyma ya da onu onu ne olduğunu söyleyebilme meselesi oldukça zor, ama bu Aleviler için de zor. Çünkü dediğiniz gibi tarihsel süreç içerisinde belki o kırılmaları unutmuş, o kırılmaları bilerek, isteyerek ya da zorla, yani bir baskı sonucu unutmuş. Ama şu an gelinen aşamada bu kimliği yeniden keşfetme, yeniden inşa etme sürecine girmiş bir Alevilikten bahsediyoruz.
Evet, şu anda aslında diğer taraftan da hani sahaya baktığımızda bir çoğulculuk da var. Hani bu kendi içinde tartışan, konuşan bir çoğulculuk ve artık sadece kendi içinde konuşmuyor, topluma da konuşuyor. Bu bakımdan da önemli bir eşiğin aşılması demek. Çünkü evvelden bunlar işte o bahsettiğimiz baskı dönemlerinin tesiriyle gizlenen hususlardı, saklanan hususlardı. Bu an itibariyle hani bu gizleme, saklamanın ortadan kalktığını görüyoruz. Bu önemli bir şey, bir aşama. Ama bu yeterli değil tabii. Evet. Yani şimdiden sonra bunlar konuşulacak, tartışılacak ve yani bunun işte dünyada, medeni ülkelerde, demokratik ülkelerde nasıl çözüleceği, eşit vatandaşlık içerisinde nasıl çözüleceği daha fazla önümüzdeki dönemde tartışılacak. Şimdi bu malum siyasetin de konusu haline geldi. Ama bazen hani siyasetin konusu haline gelse de ister istemez mesela dinleyicilerimiz de düşünüyordur. Evet, bu daha önce de gelmişti. İşte çalıştaylar yapıldı ama olmadı. Acaba şimdi de öyle mi olacak falan diye. Yani bu eleştirilerin haklı olduğu bir yön var ama bir yandan da şöyle bir durum var herhalde bu tür problemlerde. Geçtiğimiz dönemde o zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu tür meseleler gündeme geldiğinde adeta buz tutmuş bir takım meseleleri hohlayarak, böyle ısıtarak çözmeye çalışıyoruz demişti. Hani biraz önce de söyledik, hani çok eski bir tarihi var. O eski tarihin içerisinde hani teolojik ilahiyata dayanan bir kısmı da var. Bir de bizim tarihimizde de bunun bir takım problemleri, bizim içimize akseden problemleri var. İşte 1240'taki işte Baba İshak isyanı, ondan sonra buna benzer bir takım başka isyanlar var. Sonra işte Safevi devletiyle Osmanlı'nın mücadelesinden kaynaklanan problemler var. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'nın ilgasıyla beraber yaşanan problemler, yasaklar var. Daha sonra işte Cumhuriyet döneminde daha genel bir hani yenilenme ve bazı işte isimlerin, sıfatların yasaklanmasından kaynaklanan problemler var. Bunun yanı sıra işte özellikle sosyolojik olarak köyden şehre göçün getirdiği yeni problemler de var. Yani Aleviliğin aslında bu diğer Müslüman topluluklar için de geçerli. Bu köy yerleşiminden şehre gelmesiyle beraber o geleneksel formları değişiyor, şehirleşiyorlar. Aynı zamanda bu şehirleşme beraberinde hani Alevilerin diğer Sünni gruplarla beraber yaşadığı formların ortaya çıkması demek. Bu bir yandan bahsettiğimiz o gizleme saklamayı getiriyor ama diğer yandan da zaman geçtikçe insanların birbirini bilmesine, tanımasına, eskisinden farklı olarak mesela komşu olmasına, daha fazla ortak olmasına, giderek arkadaş olmasına doğru gidiyor. Bunun hani getirdiği yine hani bu sosyolojik imkanın getirdiği kolaylaştırıcı yönler var ama diğer taraftan da bunlar her zaman bahsettiğimiz gibi hani iyiye istikamette gelişmeler şeklinde olmuyor. Bu zaman zaman bir takım siyasi krizlerin, çatışmaların bu formatta devam ettirilmesine de yol açabiliyor. Buradan hani bu farklılığı kaşıyan, bunu kriminalize etmeye çalışan, buradan bir takım problemler çıkarmaya çalışan geçmişimizde siyasi olaylar var. Maalesef onlar da çok hani yakıcı, olumsuz etkiler bıraktı. O tarihi mirası bir daha bu manada olumsuz bütün yönleriyle hatırlattı ve ona yeni ilavelerde bulundu. Bir yandan da ondan kaynaklanan problemler var. Ama bütün bunlarla beraber toplumun her şeye rağmen bu meselede dahil olmak üzere bütün meselelerini konuşarak, diyalog içerisinde daha medeni, demokratik standartları yükselterek çözmek gibi bir iradesi de var. Katılır mısınız bu tespite?
Tabii ki buna katılıyorum açıkçası. Siz ilk başlangıçta giriş yaparken söylediniz. Alevi meselesine iktidarlar da dahil oldu ve müdahale ettiler. Aslında bu son dönem Alevi meselesine siyasi iktidarlarca müdahale edilmeyen bir dönem. Yani en müdahalesiz dönem bu dönem. Çünkü baktığımız zaman özellikle Cumhuriyet tarihi boyunca Alevilik bir şekilde kasıtlı olarak görmezden gelinmiş. Ve bu da belki Alevilerin işine gelmiş, bu görmezden gelinme hali. Ve aslında Cumhuriyet'in ya da o dönem üretilen politikaların Aleviliğin geleneksel sosyal ve inanç yapısını birebir direkt etkilediği için Alevilerin aslında bu geleneksel bağları, yapıları vesaire kopmuş. Bu sizin de bahsettiğiniz gibi kente göçle birlikte daha da görünür ya da daha da bozulur hale gelmiş.
Aslında şunu biraz şöyle açalım. Mesela hani köyde yaşadığında orada oturan bir nizam birbirini işte beraberce kültürlenen, kontrol eden Alevi talipler var değil mi? İşte evet. Birbirleriyle ilişkileri var, dedeleriyle ilişkileri var. Ama onlar şehre geldiğinde belki de hani o dedelerine fiziken daha uzak bir yere taşınıyorlar. Kendi beraber oldukları o kendi ocaklarından biraz uzağa düşüyorlar. Bu sefer onlarla ilişkileri aksamaya başlıyor ve bunu telafi edecek başka bir kurumsallaşma da yok. Uzunca evet. bir süre böyle evet. oluyor. Evet. Bu kurumsallaşma eksiği bir süre sonra bir takım dernekler marifetiyle, hemşeri dernekleri veya bazen işte siyasi, kültürel dernekler marifetiyle aşılmaya çalışılıyor. Bunun da tabii getirdiği bir yandan hani olumlu katkılar var. Diğer yandan da o toplumdaki siyasileşme, kutuplaşma arttıkça olumsuz bir yön de olabiliyor. Bu neticede hani meseleyi siyaseten derinleştiren, kutuplaştıran bir olumsuz tesir de icra edebiliyor. Hani bu köyden kente gelişin beraberinde getirdiği problemlerin altını çizmek için söyledim. Bir yandan da şöyle bir şey oluyor. Hani o köyden kente gelenlerin sınıfsal yapısı değişiyor. Birbirinden farklılaşıyor. Evet. Birbirleriyle bu manada ilişkileri de kopabiliyor. Bütün bunlar da beraberinde o geleneksel formatı devam ettirmekte zorluklar çıkarıyor. Aslında başka topluluklar için de geçerli bu ama burada bu meseleyi konuştuğumuz için söyleyelim. Bu da beraberinde Alevi meselesinin hani taleplerinin başka formatlara taşınmasına, işte eşit vatandaşlık temelinde bir arayışa taşınmasına zemin de hazırlıyor diğer taraftan.
Evet. Ve hani buraya belki şunu da eklemek gerekiyor. Özellikle 60'lar sonrası kentlere göçle birlikte Aleviliğin bu format değiştirmesi özellikle 80 sonrası rahatlamayla birlikte zaten görünür hale gelecekti. Yani belki o anlamda bir sosyolojik öngörü yapsaydık Aleviliğin ya da Alevilere ilişkin bu kimliksel durumun bu dönem görünür hale geleceği ve bir talep ya da bir sorun olarak görüneceği öngörülebilirdi. Tıpkı hani 80'lerin bu aslında rahatlama sürecini açmasıyla birlikte dindarların da kentlere gelmesi, yani aslında belki daha özet bir halde çevrenin merkeze taşınmasıyla beraber aslında sorunların da bir anlamda daha görünür hale geldiğini görüyoruz.
Sünni dindarların diyelim. Yani evet. Neticede hani Alevi dindarlar da var.
Evet. Evet. Bu anlamda bahsettiğimiz nokta bu. Yani bu öngörüde bulunmak gerekirdi. Bugün aslında Alevi meselesinin bir kısmı da bununla ilgili. Yani kentlere gelmiş, kentlere yerleşmiş ve temelde geleneksel formatı, geleneksel yapısı bozulmuş bir kimliğin kentte daha görünür hale gelmesiyle birlikte sorunlarının ve taleplerinin daha görünür hale geldiğini görüyoruz. Ve buna bir siyasi karşılık oluşturmak da oldukça doğal.
Tabii bu aynı zamanda hani kente gelenler içerisinden zamanla meslek sahibi olan, işte okuyan, nitelikli bir kadro da ortaya çıkıyor. Bu kadro o zaman için yaygın akımlara katılıyor, siyasi akımlara katılıyor. Ama zamanla bir süre sonra o kendi kimliklerini, kültürel alanlarını da temsil etme ihtiyacını beraberinde getiriyor. Çünkü o siyasi akım ya da her neyse onlar tam anlamıyla insanları tatmin etmiyor. Kadronun, o nitelikli insanların da bu meselede, işte dernekleşmede, bu talepleri toplumsallaştırmada, yer yer siyasete taşımada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi bunların hepsinde bir olumlu işleyen bir damar var. Bir yandan da bu sürece bazen zarar veren yönler de var. Ama netice itibariyle bu problemi taşıyor ve problemin niteliğini değiştirmeye çalışıyor. Şimdi bu hani değişen aktörlerle beraber diğer yandan da hani o Aleviliğin geleneksel kurumları, işte hani dedelik, pirlik, efendim mürşitlik, değil mi? Bunlar da bir yandan sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü bu özellikle o 70'li yıllardan itibaren göçün artması, onların hani şehirlerde bir temsiliyet kuramaması, karşılık oluşturamaması ve bütün bunlar olurken belki de hani biraz önce söylediğimiz gibi bunların hani belki devletten de yardım olarak açıkça yapılamamasından kaynaklanan problemler de ortaya çıkıyor. Bu bir takım kırılmalara, kopmalara yol açıyor. Ama Neticede insanların bu ihtiyacı, o kültürleri, kimlikleri, inançları, bunları dile getirme, yaşama, yaşatma ihtiyacı ve aynı zamanda yeni nesillere öğretme ihtiyacı var. Evet. Bu sadece Türkiye'de de değil, yurt dışına işte Almanya'dan Avustralya'ya kadar gitmiş, Amerika'ya kadar gitmiş Alevi topluluklarının da problemi haline geliyor. Yani belki o giden nesil kendi kimliklerini, işte ibadetlerini biliyorlar ama bunları yeni nesle nasıl aktaracaklar? Zaten hani kimlik problemi veya hak ve özgürlükler dediğimiz meselenin temel noktalarından birisi de o. Yani dini eğitim nasıl verilecek? Bu nasıl aktarılacak bu kimlik bilgileri? Aileler ellerinden geldiğince bunu yapıyorlar muhtemelen ama burada bir de hani Aleviliğin taşıyıcı aktörleri olan o dedelik, babalık değil mi? Bu kurumlar var. Onlar da buralara yetişemiyorlar. Çünkü onların hani hem fiziki imkanlarını hem maddi imkanlarını aşan bir yaygınlık gösteriyor artık Alevi cemaati. Gerçi onlar yani çok fedakarca bunu üstlenmeye çalışıyorlar. Ama yetemiyorlar muhtemelen. Bundan kaynaklanan da kendini yeniden üretmek bakımından, kimliğin devamı bakımından problemler yaşanıyor. Evet, yani bu problemler ortaya çıktıkça da aslında bir süre sonra bu problemleri nasıl çözebiliriz sorusu gündeme geliyor. Bu nasıl çözebiliriz sorusu beraberinde de işte taleplerin ortaya çıkmasına, bu biraz daha hani bir serbestlik ortamının ortaya çıkmasıyla beraber kendini ifade etmesini getiriyor. 80'den sonra bu medyadaki farklılaşmanın getirdiği ciddi anlamda bir temsil ortaya çıkmaya başladı. Yani artık Alevilik meselesi medyada rahatlıkla konuşulmaya başlandı. Böylece bir süre sonra da Alevilerin hani kültürel örneklerini işte hani deyişler, semahlar efendim hatta cemler o bir takım televizyonlar, radyolar marifetiyle yayınlanmaya başlandı. Evet. Böylece aslında hani o geleneksel formatın yanında modern anlamda iletişim araçlarından da faydalanan ve bu manada kendisini yeniden inşa eden, devam ettiren bir Alevi toplumuyla karşı karşıya geldik. Değil mi?
Evet. Ve hani bu bağlamda baktığımız zaman 80 sonrası Alevilerin görünür olması çok doğal bir süreçti. Yani bu doğanın kanunu gibi bir şeydi. Çünkü bütün toplumsal formasyon değişiyordu, dönüşüyordu. Aleviler açısından da böyleydi. Ve bu sizin bahsettiğiniz aslında hani Alevilik inanç kurumlarının bir şekilde deformasyona uğraması, şekil değiştirmesi ve yeni şartlarda farklı bir hale gelmesi de aslında kaçınılmaz ve normal olandı. Buradaki önemli mesele bunu üretebilecekleri ya da bunu yeniden üretebilecekleri kanalları açık tutabilmekti. Bu çok mümkün değildi. Çünkü hani benimsenmiş bir formasyon, bir yapı vardı ve bunun dışına çıkmak çok kolay değildi o dönemler. Ama son dönemlerde bu rahatlığı hissedebiliyoruz. Bu rahatlığın olması da aslında temelde sorun ve talepleri de daha görünür ve aslında Alevilerin seslerini çıkarmasını daha mümkün kılan bir süreç ortaya koyuyor. Bu da aslında baktığımız zaman kötü değil. İşin özünde siyasi talep ve müzakere olduğu sürece bunun bir kötülüğü yok. Önemli olan bunu konuşabilmek, bu diyaloğu sürdürmek ve esasında diyaloğu kurumsallaştırabilmek. Bu anlamda bu devam ettirilirse kötüye giden süreçler de engellenebilir. Bu anlamda.
Evet, hani rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi konuşan Türkiye demişti. O konuşan Türkiye'nin içinde artık her aktörün konuşmaya başladığı bir dönem yaşadık. Aleviler de o dönemden itibaren konuştular, mücadele ettiler. Şimdi bunun neticeleriyle ilgili önümüzdeki programda devam edelim. Arda Akçı'ya teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum hocam.
İyi akşamlar diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.